Neyse adımız ne olduğu için. Adı
kıyarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte birlikteliğimiz başladı. Hayatın seslerine hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar yine. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özden var masada ve spikerimiz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Sonra
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuyla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştırmak istiyorum. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Tan stüdyo konuğumuz. Merhabalar efendim, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün çok önemli bir konudan söz edeceğiz dinleyicilerimize. İnternet ve televizyon üzerinden satılan ilaç türevi ürünlerden söz edeceğiz. Dünyada bitkisel ürünlerin fitoterapi başlığı altında yaygın bir kullanımı var. Ancak toplumdaki çoğu kişide bitkisel ilaç zararsızdır gibi de bir inanış söz konusu. Bu nedenle de talep çok fazla. Oysa hastalıklara deva diye sunulan bu ürünleri kullananların zaman zaman pek çok sağlık sorunu yaşadıklarını, hatta kötü sonla bile karşılaştıklarını ne yazık ki görüyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. Şimdi bu ürünleri kullanmanın insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerinden söz edeceğiz. Çünkü çoğu Sağlık Bakanlığı onaysız, bakanlık onaylı deniyor ama Gıda Tarım Bakanlığı'nın onayı var herhalde. Neler söyleyeceksiniz bu ürünler
Öncelikli
hakkında?
Öncelikli olarak bize bu konuda söz fırsatı, duyurma fırsatı, kendimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim İlgün Hanım.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Biz Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu 2012 yılında kurulmuş Sağlık Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu. Başlıca görevimiz ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ve sağlık beyanlı ürünlerle ilgili denetim, düzenleme ve benzer işlemleri gerçekleştirmek. Tabii bugünkü konumuz çok önemli bir konu. Gıda takviyesi adı altında satılan ürünlerin ilaçmış gibi pazarlanması sonucu halkın aldatılması ve ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılmasından kaynaklı bir durum. Şimdi tabii burada gıda takviyelerinin satılması veya kullanılması herhangi bir sakınca oluşturmuyor. Fakat bizi ilgilendiren kısmı Tarım Bakanlığı'ndan gıda takviyesi adı altında ruhsat alarak satış aşamasında işte birçok hastalığı tedavi ettiği, iyileştirdiği veya klasik anlamda son dönemlerde popüler işte yaz ayları geldi, zayıflamaya yardımcı olduğu, zayıflık sağladı veya kelliye giderdiği veya kalp damar hastalıklarını giderdiği gibi beyanlarla halkımızın maalesef aldatılarak bu ürünlerin satılmasının sağlanması.
Peki ama bunun yapıldığı yer internet üzerinden, televizyon üzerinden dedik. Peki denetimleri yok mu bunların?
Evet.
Bir yaptırımı
tabii,
söz konusu değil mi?
Bu konuda bizim denetimlerimiz mevcut. Bununla ilgili olarak da özel bir birimde kurmuş vaziyetteyiz. Tabii öncelikli olarak bunların satıldığı mecralar, televizyon, internet veya radyo vasıtasıyla zaman zaman reklamları yapılmak suretiyle satılabiliyor. Biz bu konuda şu tarzda bir denetim yapıyoruz. İnternet üzerinden bu tip beyanlarla satılan ürünlerle ilgili olarak denetim ekibi oluşturduk. İlk başlarda güvenli internet kapsamını alıyorduk. Fakat daha sonra bu işin ciddiyetine binaen İnternete doğrudan erişimin engellenmesi yetkisi aldık kanuna. 1262 sayılı İspençare Tıbbi Müstahsarlar Kanunu esnaden. Bu kanunda bu tip ürünleri satan internet sitelerinin doğrudan erişimi engelliyoruz. Bununla da yetinmiyoruz tabii. Sürekli taramalarımız devam ediyor ekibimiz tarafından. İşte bir haftada 10 kilo verdirir, işte kanseri baskılar ve benzeri bunun gibi işte mucizevi ürün, mucizevi ilaç tarzındaki ürünlerle ilgili internet sitelerinden bu şekilde beyan yapanları kapatıyoruz. Erişime engellenmek üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildiriyoruz. Ayrıca bunlarla ilgili olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Kanunumuzun 1262 sayılı kanunumuzun 19. maddesinde İlaç olmadığı halde sağlık beyanıyla tedavi ettiği, teşhisde bulunduğu tarzındaki beyanlarla satılan ilaç gibi ürünlerle ilgili 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılma yaptırımı var, müeydesi var.
Peki bu yetkiniz ne zamandan beri var? Ne zamandan beri yapıyorsunuz bunları?
Şimdi ilk 2012 yılında çok yeni kurulmuş bir kurumuz. İlk başlarda sadece güvenli internet kapsamını alabiliyorduk. Daha sonra 2014 yılında yaptığımız değişikliklerden sonra kapama yetkisi, işte hapis cezası ve benzeri şeyler, yaptırımlar uygulanmaya başladı. Ayrıca para cezası da öngörmüş bulunmaktayız. 20 bin ile 300 bin arasında bu tip yayın yapan, bu tip sağlık beyanıyla satış yapanlara para cezası da uyguluyoruz.
Peki o kanala da bir şey uygulanmıyor
evet,
mu?
Evet tabii bu faaliyetleri yürütürken sadece bizim denetim dairesi olarak değil, diğer paydaşlarla da işbirliği içinde çalışıyoruz.
Kimler o paydaşlarınız?
Örneğin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'yla tüketicileri aldatıcı yanıltıcı reklamdan dolayı bu siteler ve kaynaklarla, mecralarla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Ticari anlamda cezai müeyyide uygulanmak üzere. Diğer taraftan RTÜK'le işbirliği halindeyiz. Bu tip kanallarda sağlık beyanıyla yayın yapan kanallarla ilgili olarak birlikte işbirliği yapıyoruz. Diğer taraftan tabii Erişim Sağlayıcıları Birliği en büyük paydaşımız. Erişim Sağlayıcıları Birliği bildirdiğimiz internet sitelerini 1-2 gün içinde erişime engelliyor. Yaklaşık bugüne kadar tabii bu yıl faaliyetlerimize bir hayli hız verdik. Yaklaşık bugüne kadar 2000 civarında bir sitenin erişimini engellenmek üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirdik. Diğer taraftan tabii internet üzerinden ilaç veya ilaç adı altında ürünlerin satışının tamamı yasak. Şimdi buradan bunu da açıklamış olalım. Sadece gıda takviyesi değil, ilaç olarak da satılan bir takım hiçbir yerden onay almamış, ruhsat almamış ürünler bulunabiliyor. Bunlarla da ilgili bunlar da suç oluşturmakta. Çünkü internetten ilaç satışı yasak. İlaçlar sadece ve sadece eczanelerimizde satılabilmekte. Dolayısıyla internette satılan ilaç adı altındaki ürünlerin tamamı sahtedir diyebiliriz. Dolayısıyla buradan halkımıza büyük iş düşüyor. Çünkü biz ne kadar mücadele edersek edelim, ne kadar ceza verirsek, yaptırım uygularsak uygulayalım.
Ama bu hak tip, almaya
evet,
devam ettikçe.
Bu tip ürünlere talep olduğu sürece bizim bu faaliyetlerimiz başarıya ulaşması mümkün değil.
Peki bununla ilgili yürüttüğünüz projeleriniz var mı halkı bilinçlendirmek adına?
Evet, 2016 yılı içinde bir takım eylem planları öngördük. Daha önce bir kamu spotu yayınlamıştık. Daha sonra yine mail yoluyla, mesaj yoluyla, SMS yoluyla yaklaşık 18 milyon vatandaşımıza bir bilgi mesajı gönderdik. Diğer taraftan kamu spotlarının dışında işte afişler, el ilanları, çalıştay yapmak ve benzeri halkın ulaşabileceği mecralarda bu tip bilgilendirmeler yapmak vasıtasıyla TEBLE'de bir işbirliği içindeyiz. Eczaneler vasıtasıyla, çünkü halkımıza en kolay ulaşılabilecek yerler eczaneler, daha yaygın bir şekilde. Bu tip bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz. Bu tip sizin sizde olduğu gibi medya sayesinde de halkımıza sesimizi duyurmaya çalışacağız.
Evet, peki çok güzel. Şimdi bu tüm bunları yaparken hiç geri dönüş aldınız mı? Ne tür geri dönüşler aldınız? Halk bu konuda biraz daha bilinçlendi mi? Oranlarda düşme oldu mu? Reklamlarda azalma oldu mu?
Evet, tabii internet alanında yaptığımız kapatmalar bir kısım etki gösteriyor. Diğer taraftan en son farklı bir yöntem izleyerekten radyo üzerinden adres belirtmeksizin satış yapanlarla ilgili bir yöntem geliştirdik. Müşteri gibi denetmenlerimiz, denetçilerimiz sipariş verdiler özel adreslere, ev adreslerine. Ve biz bunların siparişini aldıktan sonra gelen ürünler üzerinden adres tespit ederek ve üzerindeki beyanları tespit ederekten işlem uyguladık. Ve bu ürünleri de televizyon üzerinden kamuoyuyla paylaştık. Tabii bu çok etkili oldu. Hatta röportaja gelen bir kısım muhabirlerimizin bile biz bunların hani zararlı olabileceğini bilmiyorduk tarzında beyanları oldu. Diğer taraftan bu şekilde halkımıza ulaştığımız zaman bilinçlenme düzeyi arttıkça biz hakikaten bilmiyorduk. İşte bakanlık onaylı dediği için bakanlık onaylı Sağlık Bakanlığı olarak algılayabiliyorlar.
Evet, bilmeyebiliyorlar. Evet, galiba, evet. Değil mi? Evet. Peki şimdi internetten ya da sosyal medya hesaplarında o kadar çok görüyoruz ki pek çok ünlü işte onu içti, zayıfladı, işte formunu buna borçlu gibi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü o da
Şimdi tabii bu reklam. Medya üzerinden bir kısım ünlülerimiz veya bilim adamlarımız maalesef bir kısmı kendisinin bilgisi olmadan resimleri veya benzer başka beyanları kullanılaraktan bu işe alet edilebiliyorlar. Bir kısmı da bir kısım ünlülerimiz de özellikle zayıflamayla ilgili Tabii bu işin bu şekilde sağlık beyanı yönünden mevzuatını bilmemesinden kaynaklı alet olabiliyorlar. Hı hı. Biz bu tıp halka mal olmuş ünlülerimize bir bilgilendirme mektubu göndermek vasıtasıyla kendilerini bilgilendireceğiz. Bu tip ürünlerin satılmasına alet olmamaları için, bu tip zararlı şeylerle anılmamaları için kendilerini uyaracağız. Diğer taraftan internet üzerinden bu tip konularla ilgili olaraktan, satılan ilaçlarla ilgili olaraktan özellikle Interpol'le de bir işbirliğimiz var. Önümüzdeki aylarda Pange adı verilen bir operasyona katılacağız. İnternet üzerinden bu tip ilaç satışı yapan ürünlerle ilgili olarak Interpol vasıtasıyla doğrudan kapama yolunda bir operasyonumuz olacak. Diğer taraftan
Kapsam gittikçe genişliyor, evet. Daralıyor.
Evet, aynı zamanda profesyonel bir bilişim firmasıyla da bunların taranaraktan daha hızlı, daha etkili şekilde, hatta organize varsa, organize bir şekilde bunlar getirilen belli mecralara varsa tespit edilerekten adli işlem yapılması yönünde görüşmelerimiz devam ediyor. Yine kaçakçılık organize mücadeleyle de beraber işbirliği yapıyoruz. Ortak operasyonlar yapmamız da söz konusu.
Evet, çok güzel. Yalnız tabii bir de şimdi işin şu tarafı var. Dünyada bitkisel ürünlerin fitoterapi başlığı altında yaygın kullanımının, evet, olduğunu söylemiştim bölümümüzün başında. Şimdi bu kapsamda ülkemizde kişiler güvenli bitkisel ürünleri nereden, nasıl temin, evet, edecekler? Yani neye güvenecekler acaba? Çünkü, evet, reklamları konuştuk o anlamda.
Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Tabii bizim bu mücadelemiz geleneksel bitkisel ürünlere karşı bir şey olarak algılanmaması lazım. Çünkü bizim kurum olarak da geleneksel bitkisel ürünler teşvik ettiğimiz, özellikle ülkemiz adına flora fauna son derece zengin olan bir ülkemiz olduğundan dolayı bu ürünlerle ilgili pozitif yönde ayrımcılık yapma politikamız var. Bu ürünler kurumumuz tarafından ruhsatlandırılan ürünler. Bu ürünlerle ilgili olarak son olarak işte 50 bin lira olan harç miktarını 3 bin liraya düşürdük. Diğer taraftan bizden ruhsat almış bu tip endikasyonu kanıtlanmış ürünlere logo kullanma hakkı getirdik. Bu logoyu kullandıkları zaman bizden ruhsatlı olduklarını anlayabilerek vatandaşlarımız kolayca güvenle bunları kullanabilirler. Pozitif yönde bunların hem güvenli olduğunu anlayacak şekilde bir logo uygulaması başlattık. O logoyu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sayfamızdan veya işte Facebook gibi diğer mecralardaki adreslerimizden girerek görebilirler. Takip edebilirler. Bu yönde de olumlu yönde.
Sizin logonuzun olmadığı hiçbir ilacı bu anlamda satın almamaları.
Bizden ruhsatlı değildir diyelim.
Demektir. Evet. Evet, evet.
Yani bizden ruhsatlı olmayan da hastalığın tedavisi, tanısı ile ilgili herhangi bir beyanda bulunamaz anlamına gelir.
Evet.
İlaçlar ve bunlar sadece ve sadece eczanelerde satılmaktadır.
Evet, bu uyarıyı da, evet, yapmış olalım böylece. Peki aldatıcı ve yanıltıcı beyanlarla satılan bu ürünleri satın alan ya da kullanan dinleyicilerimiz olmuştur ya da olmaya da devam edecektir. Onlara neler söylemek istersiniz?
Evet,
uyarılarınız neler olacak?
Bunlarla ilgili olaraktan dinliyorlarsa bizi bir an önce bu ürünleri kullanmamalarını, kullandıkları mecralarla ilgili olarak bizlere bildirimde bulunmalarını, bu konuyla ilgili olarak Sabin, Bimer, Cümer gibi tüm kamuoyunu ilgilendiren şikayet mekanizmaları olduğu gibi bizim internet sayfamız üzerinden de bize ulaşarak şikayetlerine...
O zaman internet sayfasının hemen ismini verelim lütfen.
Evet.
Nereden nasıl ulaşabilirler?
Evet, www.titck.gov.tr adresinden. Hem Facebook sayfamızdan hem internet sayfamızdan bu tip bildirimleri veya doğrudan kurumumuza yazaraktan, şikayet dilekçesi göndererekten de bildirimlerde bulunabilirler. Biz bunlarla ilgili olarak derhal aksiyon alıp işlem başlatıyoruz.
Evet, adresi tekrarlayalım isterseniz dinleyicilerimize.
www.titck.gov.tr.
Evet, adresinden sizlere şikayetlerini,
evet, Sabin Bimer kanalıyla da bildirim yaptıkları takdirde onlarla da ilgili işlem başlatabiliyoruz.
Evet, şimdi daha farklı projeler var herhalde bunlarla ilgili çalışmalar kapsamında. Neler olacak daha ilerleyen zamanlarda?
Evet, bunlarla ilgili dediğimiz gibi halkın bilinçlendirmesi şu anda önceliğimiz. Ama onun dışında Tabii ekip kurduk. Sırf bu internet sitesi üzerinden bu tip sağlık beyanıyla satış yapan siteleri kapamak, engellemek üzere. Öbür taraftan da şu anda görüşmelerini yürüttüğümüz bir bilişim şirketi tarafından profesyonel olarak bu hizmetin satın alınması gündemimizde. Bu sayede daha etkin, daha efektif, daha etkili denetim yapabileceğiz. Dediğim gibi diğer taraftan emniyetle, kriminal olarak da bu tip şeyler suç olabiliyor. Dediğim gibi sadece internet üzerinden sağlık beyanı veya gıda takviyesi adı altındaki ürünler sağlık beyanıyla satılmıyor. Aynı zamanda ilaç olarak işte cinsel gücü artırıcı veya bu benzeri ilaç adı altında veya gebelik önleyici adı altında ilaçlar da satılabiliyor. Bunlar da dediğim gibi hem adli hem idari anlamda suç konusu. Biz bunlarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyoruz. Yeni almış olduğumuz avukatlar vasıtasıyla sırf bu işe dedike hukuk elemanlarımızı görevlendirip bu işlere ilgi takibini sağlayacağız. Ceza almaları yönünde etkin mücadele edeceğiz. Diğer taraftan dediğim gibi bugüne kadar işte son 2 yılda yaklaşık 400-500 olan kapama sayımız bu 5 ay içinde yaklaşık 2000'e yaklaştı. Diğer taraftan kestiğimiz evet para cezası rakam, bununla ilgili bilgi vereyim. 7 milyon 700 bin liraya ulaşmış vaziyette ve 92 adette suç duyurusunda bulunduk. Evet. Evet, bunlarla ilgili mücadelemiz artarak devam edecek. Ama ben tekrar ediyorum, halkımızın bilinçlenmesi, halkımızın bu konuda hassasiyet göstermesi son derece önem arz ediyor.
Evet.
Çünkü dediğim gibi biz ne kadar mücadele edersek edelim, halkımız bunlara tevessül ettiği sürece maalesef bizim mücadelemiz bir sonuca ulaşmakta zorlanacaktır.
Evet.
Özellikle işte mucize ürün, her derde deva, hastalıklara kesin çözüm, doğal zararsız ürün gibi işte zayıflama, sigara bıraktırma, kozmetik ürünlerde internetteki bu tip beyanlara özellikle kanmasınlar. Çünkü özellikle insanlarımızın bir dini duyguları kullanılarak, iki de acizlikleri, işte evet, kanser gibi bu tip ölümcül hastalıklarda acizlikleri kullanılarak bunların satışı yapılıyor.
Hı hı.
Diğer taraftan bir taraftan sağlık bulma umuduyla bunları alanları maalesef örnekler var.
Evet.
Acı örneklerimiz.
Sağlığını değil, sağlığından, hayatını yitirenler.
Evet, evet, evet, komaya girme, hatta hayatına mal olacak sonuçla nihayetlenecek durumlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden son derece önem arz ediyor. Bize söz verdiğiniz için bu konuyla ilgili olarak tekrar ben teşekkür ediyorum.
Biz de size teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hem de dinleyicilerimizi bu konuda daha fazla bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Size bu mücadelede kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Mücadelede size yardım etmek isteyenler için adresimizi yineleyelim isterseniz.
Ve www.titcek.gov.tr adresinden bize ulaşabilirler. Ayrıca internet sayfamız, Twitter sayfamızdan da yine evet, bu isimli sayfalarımızdan da bize erişerek her türlü bilgi aktarımında bulunabilirler.
Evet, şikayeti ya da sağlık sorunu evet, yaşadılarsa sizlerle paylaşabilirler. Evet. Siz gerekli evet, mücadeleyi
televizyon
sürdürmeye devam edeceksiniz.
Televizyon konusunda da tabii mücadelemiz devam edecek. Rütük'le de işbirliğimiz var. Fakat
evet,
bunu da artırarak devam edeceğiz. Televizyondaki bu tip, sadece internet değil, televizyondaki bu tip yayınlara da kesinlikle kanmamalarını istiyoruz. Çünkü televizyon en ücra köşeye kadar
ulaşabiliyor. Evet, ama siz de ulaşıyorsunuz
evet,
bu arada.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Fatih İhtan. Yine birlikte
ederim
olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Fatih İhtan, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Şimdi Hayatın Sesleri'ne müzikle devam ediyoruz.
Güneş düşmüş sayın. saçlarına. Yok olup gitsem de sonumu görsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de yitip gitsem de sonumu bilsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de senin için bütün zaferlerim.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten birlikteliğimiz sürüyor ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhaba diyoruz hemen Yusuf Özkan'a Başkent'ten.
Merhaba, iyi günler.
Evet sevgili Yusuf Özkan, bir araştırmadan söz etmek istiyoruz. Belçika'nın Flaman bölgesinde yapılan bir araştırma, kadınlar arasında kokain ve amfetamin kullanımının erkeklerden daha fazla olduğunu söylüyormuş. Tabii bu bağımlılık artışı endişe verici boyutlara ulaşmış. Bununla ilgili neler aktaracaksınız bizlere? Özellikle kadınların tercih etmelerinin sebebi de zayıflamak olduğunu duyduk biz. Siz neler söyleyeceksiniz?
Evet, bu çok ciddi bir sorun. Avrupa'nın genelinde giderek artan bir sorun olarak değerlendiriliyor. Flaman bağımlılar için tedavi merkezinin araştırması ve çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Uyuşturucuya başlama yaşı 20'li yaşlardan önce başlıyor. Yani çok genç yaşta başlıyor kadınlarda ve daha sonraki yıllarda devam ediyor. Şu anda uyuşturucu bağımlısı olanların birçoğunun anne olduğu, çoluk çocuk sahibi olmasına rağmen hala tedavi reddettiği ve bağımlı olmayı sürdürdüğü belirtiliyor uzmanlarca. Bunun için ivedilikle tedavi merkezlerinde kreşler kurulması ve kadınlara buraya çekecek önlemler alınması belirtiliyor. Özellikle kokain ve amfetamin gibi ağır uyuşturucuların kullanımı çok yaygın kadınlar arasında. Bunun nedeni de bilinmiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi ilk akla gelen olasılık zayıflama isteği. Çünkü bu tür uyuşturucuların iştah kesici özelliği biliniyor. Bu nedenle de kadınların iştahını kesmek ve zayıflamaya yardımcı olmak için buna başladı ve ileriki yıllarda da bırakmanın çok zor olduğu için buna devam ettikleri değerlendirmesi yapılıyor. Ancak bu konuda dediğimiz gibi somut bir şey yok ama Belçikalı uzmanlar Avrupa Birliği yetkililerine de Avrupa'daki diğer meslektaşlarına da böyle bir çağrı yaptılar. Bu konuda kapsamlı ivedilikle bir araştırma yapılmasını istiyorlar. Kadınlarda neden bu kadar erken yaşta başlanıyor ve niye bırakmak bu kadar zor oluyor? Bu konuda çok ciddi araştırma gerektiğini belirtiyorlar. Erkeklerde bu kadar yoğun değil. Erkeklerde en büyük sıkıntı esrar kullanımından. Dolayısıyla kadınlardaki gibi hayatı çok da olumsuz etkileyecek bir bağımlılık türü değil. En azından uzmanların görüşü bu yönde, böyle olmadığı yönde. Ancak kadınlardaki sorunun ilerleyen dönemde ailenin dağılmasına ve çocuklardan uzaklaşmasına yol açacak kadar acı verici bir boyuta ulaşabileceğini belirtiyorlar. Bu nedenle de özellikle araştırma yapılıp buna yönelik bütün Avrupa genelinde bir çözüm bulunması yönünde çağrı yapıyorlar uzmanlar Nilgün Doruk.
Evet, umarız o boyuta ulaşmadan bir çözüm bulunabilir diyelim sevgili Yusuf Özkan. Bir başka araştırmaya geçelim. Yine her 10 gençten 8'inin kendisini yalnız hissettiğini okuduk. Yalnızlık 65 yaş üzerindekilerde bile bu kadar yüksek değilmiş. Bunun şimdi önemli bir nedeni, aslında bu bizim ülkemizde de böyle, dünyada da böyle galiba, gençlerin sosyal iletişim eksikliği galiba. Ne dersiniz?
Evet, kesinlikle en önemli neden o. Çünkü her 10 gençten 8'i kendisini yalnız hissettiğini belirtiyor. Ama ilginç, bu insanların işi var, kendine ait bir arkadaş çevresi var ama buna rağmen yalnız olduklarını belirtiyorlar. Huzur evlerinde yapılan araştırmalarda 65 yaş ve üstü insanlar kendilerini daha, bu gençlere göre daha yalnız hissediyor. Biraz hani 80 yaşın üzerinde, yani çok daha yaşlı insanlar, huzur evlerinde kalan insanlar bundan şikayet ediyorlar ama bu da zaten sosyal çevre geri olağan karşılanıyor. Ancak genç yaştaki insanların bu kadar kendini yalnız hissetmesinin en önemli nedeni, sizin de belirttiğiniz gibi, sosyal medya. Çünkü herkesin listesi kabarık, çok fazla sosyal medyada aktifler, ancak gençlerin özellikle bu meşgul, sosyal medyada meşgul olmaları ve gerçek yaşamdaki arkadaşlarına yeterince zaman ayıramamaları nedeniyle yalnızlığın arttığı vurgulanıyor. Belçika'daki Leuven Üniversitesi uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre. Çünkü sosyal medyada saatlerce geçirilen vaktin, hani gerçek yaşamda arkadaşlarla buluşup bir aktiviteyi paylaşmak kadar insan ruhuna yararlı olmadığını ortaya koydu uzman. Araştırmaların buna göre bunu vurguladılar. Dolayısıyla hani gerçek yaşamda ilişkileri olmadığı için de bir süre sonra yalnızlık duygusunun giderek arttığı ve kendilerini daha kötü hissettiğini belirtiyorlar. Bunun için de hani bilgisayar başından ya da telefondan kafanızı kaldırın, gerçek arkadaşlara buluşun, sokağa çıkın, yürüyün, bisiklete binin ya da farklı aktiviteler paylaşın ama ne olursa olsun bir an önce insanla yüz yüze gelin, ekranını aradan çıkartın uyarısını yapıyorlar. Bunun yalnızlığın ortadan kalkmasına daha önemli katkılar sunacağı ve büyük ölçüde buna yarar sağlayacağını belirtiyorlar. Yaş ortalaması 18-25 yaş arası, oldukça kritik bir yaş. Yani okul ve iş hayatına başlama dönemi. Böyle olunca da insanların hani deyim yerindeyse gürül gürül yaşayacağı bir dönemde kendilerini sosyal medyaya hapsetmesinin ileriye dönük bir takım ruhsal sıkıntıları da beraberinde getirebileceğini belirtiyorlar uzmanlar. Bu nedenle de demin de belirttiğim gibi ekranı aradan kaldırıp artık gerçek insanlarla gerçek ilişkilere yönelmelerinin hem yalnızlıktan kurtulmak hem de ruh sağlığını korumak açısından daha yararlı olduğunu belirtiyorlar Nilgün Doruk.
Evet, acı ve mutlu günlerde tabii ki sosyal medyada gerçekleşmiyor ne yazık ki. Bir de işin bu tarafı var, bu boyutuyla da değerlendirmek lazım. Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.
İyi yayınlar, hoşçakalın.
Zihin vesaire. Ve köşemizde sevgili dinleyicilerimiz Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve en beyin bilimsel kurul başkanı Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz yine köşemizde. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, Ramazan ayında olmamız dolayısıyla orucu konuşalım istedik. Çünkü tüm dinlerde var olan orucun eğer doğru şekilde tutulursa vücutta sindirim ve dolaşım sistemleri üzerindeki olumlu etkileri biliniyor ve konuşuluyor. Beyin de nasıl bir etki yaratıyor acaba oruç?
Beyni öncelikle nasıl etkiliyor? Bütün dinleyicilerimizin Ramazanlarını kutluyorum. En uzun oruç zamanlarına denk gelen Ramazanlarda bulunmak 36 senede, 35 senede bir olan bir şey. Bu yıl en uzun oruç günlerinin olduğu evet. Ramazan. Tabii ki sağlık açısından birçok böyle soru işareti de gündeme geliyor. Bu kadar uzun süre aç susuz kalmak falan filan. Evet, biraz yıpratıcı bir tecrübe. Öncelikle onu söyleyeyim biyolojik açıdan. O nedenle oruç tutanların dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Hele ki böyle uzun zamanlarda. Açlık, birazdan söyleyeceğim, çok önemli değil. Hatta açlık çok faydalı bir şey bize ama susuzluğa dikkat edilmesi lazım. Susuzluk ve iftar sahur arasındaki beslenme rejimine dikkat edilmediği takdirde Ramazan orucunun olası faydalarının zarara dönüşmesi çok kolay. Dolayısıyla biraz kendimize dikkat etmemiz gereken bir dönem. Şimdi öncelikle bir şey söyleyeyim. Oruç dediğim şey bir ibadet aslında. Bütün dinlerde vardır. Sadece İslam'a özgü değildir. İnsanlığa dair bütün ruhsal tekamül geleneklerinin tamamında bir şekilde vardır. Farklı sürelerde, farklı biçimlerde olmak üzere. Dolayısıyla bir kere önce bu bir ibadet olarak zaten yapılıyor. Bir önce onu koymak lazım. Şimdi bunu niye söylüyorum? Siz beyin açısından sordunuz ya, evet. Ne yapıyor diye. Şimdi sizden yüksek bir varlığa, bir gerçekliğe bağlı olmanın getirdiği bir sorumluluk olarak yılın belli bir zamanında temel biyolojik ihtiyaçlarınızı en azından gün ışığı olduğu dönemlerde yapmamayı tercih ederek büyük bir adanmışlık ve farklı bir şekilde kendini gerçekleştirmeye de bir özgürlük deneyimi deneyimliyorsunuz. Dolayısıyla bunun bir kere beyinde zaten bir içsel tatmin, kendini gerçekleştirme, yazılımının gereğini yapabilme gibi sonuçlarda salgılanan bazı olumlu kimyasal maddeleri salgılattığını biliyoruz. Mesela endorfinler bunlardan en başta geleni, serotoninler. Siz ideallerinize uygun bir şey yaptığınızda kendinizi iyi hissedersiniz.
Yani sebebi o manevi haz beyinde farklı bir şey.
Aynen, karşılığı var. Şimdi düşünün, inanıyorsunuz bir şeye, şöyle şöyle bir şey. Ve ben işte şu gerekleri var inancımın. Bir de bu inancım gereği şu kadar aç susuz kalırsam bu benim için çok iyi. Bu inancımın anlamı için çok olumlu bir şey olacak diye de bir inancınız var. Sadece buradan yola çıkarak bile inandığınız şeyi yapabilmeniz, yapmayı tercih etmeniz bir kere zihninizde birçok olumlu devrenin çalışmasına, kendinize güvenin artmasına, beyinde ödül sistemlerinin faaliyete geçmesine, bu ödül sistemlerine bağlı olarak motivasyonun yükselmesine birçok şeye sebep oluyor. Ama bu herhangi bir şey yaparken geçerli. Bir de işin açlık ve susuzluk boyutu var. Şimdi 29-30 gün. Bayağı yoğun aç kalacağız, kalıyoruz, sürüyor bu süreç. Bakıyorsunuz şeye, biyolojimize, bizim yaklaşık 50 bin seneden beri bu yeryüzünde bulunan atalarımız hiç bizim kadar bir bollukta yaşamamışlar. Gidip marketten, bakkaldan, çakkaldan istedikleri besinleri sürekli alamamışlar. Nasıl yaşamışlar diye baktığımız zaman bazen yiyecek bir şeyler bulmuşlar. Onu da böyle mideye indirir tarzda hemen yemişler. Hı hı. Büyük lokmalar halinde ama sonra günler boyunca bazen aç kalmaları gerekmiş. Neden? Çünkü tabiatta sürekli olarak size yiyecek sağlayabilecek bir ortam yok. Mesela et özellikle çok nadir bulunabilen bir şey. Ki ilk dönemlerde insanoğlu avlanmayı bile bilmiyor muhtemelen. Başka yollardan elde ediyor bunu. Bitkileri yemek zorundasınız ve bunları pişirerek özel koşullarda hazırlayarak yemeniz lazım. Çünkü bizim bağırsaklarımız bitkileri falan doğrudan sindirmeye uygun değil. Böyle olunca birkaç günlük açlık dönemleri insanlar için hiç sıradan şeyler değil. Bu açlık dönemleri deneyimlenirken bazı eski atalarımız, binlerce yıl önceki atalarımızın bazılarının vücutlarında açlığa karşı değişik tepkiler ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz her insan farklı varyasyonlar şeklinde, hepimizin evet. Saçı kaşı farklı olduğu gibi metabolizması da farklı. Bazı atalar aç kaldıkları zaman vücutlarında onarıcı mekanizmalar, düzenleyici mekanizmalar ve temizleyici mekanizmalar faaliyete geçiyor. Ve bunlar uzun açlık dönemlerine daha iyi dayandıkları ve bundan fayda sağladıkları için gelecek nesillerde daha fazla yavru ve torun sahibi oluyorlar. Diğerleri açlığa dayanamayanlar ya da açlıkla vücudunu onaramayanlar ortadan kalkıyorlar. Özetle bugün her birimiz aslında on binlerce yıldan beri açlığı bir şekilde faydaya dönüştürebilmiş ataların torunlarıyız. Bugün tıpta uzun yaşamanın bilinen birkaç tane, üç tane aslında temel formülü var. Bir, az yiyeceksiniz, yani az kalori alacaksınız. Vücuda giren kaloriyi özellikle orta yaşlardan sonra kısıtlamanız lazım. Bol miktarda hareket etmeniz gerekiyor. Bir üçüncüsü de stres yaşamamanız ya da olabildiğince düşük düzeye indirmeniz gerekiyor stresinizi.
Bu neden böyle diye bakarsak, stresin azaltıcı etkisi olduğu da söyleniyor değil mi?
Aynen öyle.
Oruç tutmanın.
Şimdi açlık vücuda ne yapıyor bir bakalım. Biz aç kaldığımız zaman özellikle bu açlık derken hani böyle çok öğünler arası acıkma aklımıza gelmesin. Sabah bir kahvaltı edip yemek yedikten sonra akşama doğru hissettiğimiz bir tam açlıktan bahsediyorum. Böyle bir açlık meydana geldiğinde o midemizde bir takım kazınmalar, işte bir kan şekeri düşüşünden kaynaklanan bir huzursuzluk hali falan deneyimleriz. Hı hı. Bu sırada vücuda ne olduğunu bakarsak, enteresan hormonlar salgılanıyor. Birincisi büyüme hormonu çok fazla miktarda salgılanıyor. Vücudumuzu onaran bir hormondur büyüme hormonu. Neden
kaç
böyle
yaşında
bir şey
olursak
yapıyoruz?
Olalım
tabii
mı?
Kaç yaşında olursak evet. Olalım. Sebebi de şu, büyüme hormonu bu vücuttaki besin alamama durumunu tasarruf sistemlerini faaliyete geçirerek bir avantajda çevirmeye çalışıyor. Yani daha fazla enerji yakmayalım, vücudun yapım sistemlerine ağırlık verelim, enerji biriktirelim. Böylece bir daha besin bulana kadar sağlam kalalım diye açıkçası bir alarm sistemi oluşturuyor. Midemizden salgılanan grelin diye bir hormon var. Bunu işte birkaç sene evvel keşfedildi bu. Galiba yakında da Nobel verecekler. Bu hormon çok ilginç şeyler yapıyor çünkü.
Neler yapıyor?
Sadece ileri düzeyde açlık durumunda salgılanıyor. Acıkmadığınız zaman bu hormon salgılanmıyor fazla miktarda. Ve birçok metabolizmaya işte şeker düzeyine, insülüne falan etkisi olduğu gibi doğrudan beynimize gidip belki enteresan şeyler yapıyor. Birincisi açlık ve iştah döngümüzü düzenleyen bir sinyal görevi görüyor. Onun daha düzgün işlemesini sağlıyor. İki, hafızamızı kuvvetlendiriyor. Şimdi
tam da bu noktada onu soracaktım. Şimdi öğrenme kapasitemiz ne oluyor?
O biraz çetrefilli. Çünkü öğrenmenin iki tarafı var. Bir hafızamıza bakan kısmı grelin gibi etkilerle işte efendim kan şekerinin stabilize olması gibi nedenlerden dolayı hafızamız aslında kuvvetleniyor. Grelin niye böyle bir etki yapıyor diye düşünürseniz aç kaldığınız bir ortamda şartları iyice öğreneceksiniz ki bir daha o duruma düşmeyin. Anlatabildim mi? Yani bir savunma mekanizması. Beyninizin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Beyninize giden şeker miktarının özellikle açlık durumunda belli bir seviyede kalması beynin bu kendi kendine idame eden onarıcı sistemlerini de ayrıca faaliyete sokuyor. Ve kök hücrelerden yeni beyin hücresi üretimi. Bugün beynimizde bunun çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bu artıyor açlık durumunda. Özellikle açlıktan sonra yani iftarda Ramazan için konuşursak iftarda çok ağır yenmediği takdirde bütün gün geçirilen bir açlığın arkasından uyunan uykuda beynimiz çok iyi temizleniyor. Bunların hepsi gösterilmiş olan
detoks
şeyler.
Detoks oluyor yani.
Aynen detoks gibi.
Peki hani alışkanlıklarımız
bu hızlandırıyor.
İşte sigara, çay, kahve gibi alışkanlıklarımız var. Hani stresten uzak olduğumuzu söylüyoruz oruç tutarken ama bunlar da stresi tetikleyen şeyler. O esnada beyinde neler oluyor acaba?
Bana sorarsanız orucun en önemli kısmı işte bağımlı olduğumuz şeylere ne kadar bağımlı olduğumuzu. Evet. Ve onlarsız nasıl bir hale geldiğimizi bize gösteren önemli fırsat olması. Şimdi her şeye bağımlı olabiliyorsunuz. Yani insanoğlu hoşuna giden birçok şeye bağımlı olabiliyor. İşte özellikle kahve bağımlıları ya da işte sigara gibi uyarıcı şeylere bağımlı olanlar Ramazan'ın sürekli oruç tuttukları takdirde ilk bir hafta 10 gününde gerçekten hiç performans gösteremezler. Çok zorlanırlar. Çünkü gerek nikotin gerek kafein bu tip malzemeler beynimize uyarıcı etki yapıp konsantrasyonumuzu kamçılar.
Peki adaptasyon bir hafta 10 günden
sonra
başlıyor? Bir hafta
10 günden sonra yavaş yavaş oluyor. Fakat Ramazan'da çift taraflı bir sıkıntı var.
Nedir?
Bir, bu alışkın olduğunuz maddeler alamıyorsunuz. Onların beyin uyarıcı etkisi ortadan kalkıyor. Böyle olunca normalde alıştığınız uyarım artık yok. İki, kan şekeriniz özellikle öğle saatlerine doğru hızla düşmeye başlıyor. Kan şekeri beyniniz için çok önemli. Hı hı. Beyin metabolizması çok yüksek bir organdır. Ve bundan dolayı sürekli olarak belli bir şeker düzeyi ister. Özellikle beynin ön kısmı yani konsantrasyondan sorumlu olan bölüm daha çok duyarlı buna. Kan şekeriniz düşmeye başladığında bu da ilaveten konsantrasyona bir ket vuruyor. Dolayısıyla hele ki böyle uyarıcı maddelere bağımlı artı bir de hani yemeği seven kişiler Ramazan'ın ilk zamanları biraz sıkıntı yaşıyor. 10-15 gün sonra, özellikle de iftarlara dikkat edildiği takdirde, o konuda uyarayım, iftarlarda abartılmadığı sürece 10-15 gün sonra vücudun unutulmuş olan yağ metabolizması hatırlanmaya başlıyor. Bu yağ metabolizması vücutta şeker olmadığı zaman yağı parçalayıp enerji yapmak için kullandığımız bir sistem. Ve hem beyni hem vücuda çok uzun süre ve yüksek düzeyde enerji sağlayabiliyor. Ama biz sürekli şeker aldığımız için bu metabolizmayı kullanamadığımızdan, sanki böyle hani yemek yemediğimizde bir anda sinirlerimiz boşalıyor, çoğumuzun eli ayağı titriyor, açken sen değilsin diye diyorlar ya, öyle bir hale geliyoruz. Yağ metabolizması hatırlandıktan sonra açıkçası açlığın bu etkisi tamamen ortadan kalkıyor. Herkesin bunu deneyimlemesini tavsiye ederim.
Evet, şimdi hani oruç metabolizmayı ve sindirim sistemini besler, geliştirir diyoruz ya, genç kalır vücut diyoruz. O zaman beyin de genç kalır
Elbette.
Mı acaba?
Yani beyin, şimdi şöyle bir genel kural söyleyeyim. Hep böyle Alzheimer'dan korunmak için ne yapmak lazım falan diye sorular da sık gelir. Hep ne denir orada? Yeni bir şeyler öğrenin, yeni bir takım beceriler, yenilik beyni geliştirir denir. Hı hı. Aslında bedenimizde, beynimizde temel bir sistemle çalışıyor. Bir meydan okumayla karşılaştığında teyakkuza geçip bir şekilde geliştiriyor kendisini. Hı hı. Meydan okuma olmazsa yavaş yavaş iflas ediyor, ortamdan çekiliyor, küçülüyor ve kayboluyor.
Peki unutup yemek nasıl, o çok açıklanabiliyor önemli değil. Beyin?
Şimdi şöyle düşünün. Mesela nasıl ki açlık döneminde işte eskiler dedim ya, böyle bir adaptasyon gelişmiş onlarda. Bugün biz de aç kaldığımız zaman beynimiz diyor ki kan şekeri az, işte hazır olmalıyım. Vücut diyor ki uf, yemek gelmiyor, o zaman mideye bağırsağa şunu yapmalıyım. Bütün sistem zaten bu şekilde hazırlanıyor. Yani arada işte unutmuşsunuz, ağzınıza bir şey atmışsınız falan, bunlar o sistemi çok bozan şeyler değil. Hı hı. Çünkü en önemli sorun, bakın şu, insan organizmasının hiçbir döneminde günde 3 öğün yemek gibi bir alışkanlığı olmamıştır modern toplum dışında. Modern toplum şu anda maalesef vücudu kaloriyle dolduruyor, son derece gereksiz kaloriyle dolduruyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği kesinlikle bizim türümüzün optimum beslenme biçimidir. Düşük karbonhidrat, yüksek yağlı beslenme bizim türümüzün, özellikle sıradan şehirde yaşayan insanlar için konuşuyorum, temel beslenme yöntemi olması gerekiyor gibi gözüküyor. Hı hı. Çünkü çok karbonhidrat alıyoruz. Yakamayınca vücutta biriktiriyoruz. Başta kilo sadece estetik bir problem, kalp damar rahatsızlıkları ve bir sürü ilişkili sorun daha sonra ileriki yaşlarda bizi buluyor. Bütün bunları birlikte düşündüğümüzde gün içerisinde karnınız zil çalacak kadar acıkmadığınızda yemiyorsanız, ben bayağı uzun yaşayacağınızı size garanti edebilirim, bir kaza bela olmazsa. Hmm. Metabolik olarak vücudun en çok onarıma geçtiği yer işte o karnınızın kazındığı o açlık dönemleri. Ama dikkat ediniz, özellikle çocuklarımız bunu hiç yaşayamıyorlar. Onların ağzına sürekli kaşıklarla bir şeyler tıkıp onların böyle tombik ve sağlıklı olmasını çalışıyoruz. Ama çok da iyi bir şey yapmıyoruz, açık söyleyeyim. Gelecek nesilleri hem obez hem bu açlığın ve yoksunluğun faydalarından yararlanamaz bir hale dönüştürüyoruz gibi geliyor bana.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sinan Canan. Yine bölümümüzün sonuna geldik.
Çok
sohbet çok güzeldi, çok keyifliydi. Bizim için de öyle. Sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Profesör Doktor Sayın Sinan Canan, zihin, beyin vesairenin yine konuydu bu haftada. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, işte bugün de programımızın sonuna geldik. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özden vardı. Ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Hayatın Sesleri.